Merhaba, bugün masamızda sizin gönderdiğiniz oldukça dikkat çekici bir metin var. Türkiye'de 2025'in ilk 7 ayındaki kamu harcamalarını ele alıyor ve bunu yaparken yani epey keskin bir dil kullanıyor diyebiliriz.
Evet, oldukça net bir tavrı var.
Ana eksen şu, bir yanda özellikle Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar nezdinde yapıldığı söylenen yüksek harcamalar, diğer yanda ise vatandaşların, hani en başta da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar. Bu ikisi arasındaki makas nasıl açılıyor onu anlatıyor.
Tam bir zıtlık üzerine kurulu.
Aynen. Bizim de buradaki amacımız metinde öne sürülen harcama rakamlarını, getirilen eleştirileri ki burada israf kelimesi çok sık geçiyor ve sunulan alternatif çözümleri.
Ki orada da Zafer Partisi vurgusu var sanırım.
Evet, özellikle Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne atıfla yapılanları sizin için tüm yönleriyle açmak. Metnin başlığı bile çok iddialı. Sarayın ışığı emeklinin karanlığını aydınlatmıyor. Yani baştan tavrını koyuyor.
Kesinlikle iddialı bir başlangıç. Metnin tonunu hemen belirliyor. Bu yazı mali öncelikler konusunda net bir eleştirel tavır alıyor dediğiniz gibi.
Sadece rakam vermiyor yani.
Yok hayır, sadece rakamları vermekte kalmıyor. İsraf, itibar gibi kavramları sorguluyor. Hatta durumu bir utanç vesikası olarak tanımlıyor. Yani işin içine duygusal bir boyut da katıyor. Özellikle emeklilerin yaşadığı zorluklara odaklanarak sanki biraz onların sesi olmaya çalışıyor gibi.
Evet, o hissediliyor.
Bir de ilginç bir nokta var. Yazar mevcut durumu geçmişteki ekonomik krizlerle kıyaslıyor ama önemli bir farka işaret ediyor. Diyor ki, önceki krizlerde belki kaynak kıtlığı vardı ama bu dönemde kaynaklar bilinçli olarak belirli bir kesimin, yani metnin ifadesiyle ihtişamı için harcanıyor.
Yani bir tercih meselesi diyor.
Aynen. Bu da durumu benzersiz kılıyor diye öne sürüyor. Mesele sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir tercih ve ahlaki bir boyut taşıyor vurgusu var.
O zaman bu ihtişam olarak tanımlanan harcamalara biraz daha yakından bakalım mı? Metinde en çok göze çarpan kalemlerden biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, yani bildiğimiz o ana yerleşke ve ona bağlı birimlerin harcamalarındaki artış.
Evet, orası çok vurgulanmış.
Yazı diyor ki, geçmiş yıllarda zaten yüksekti bu bütçeler ama bu yılki artış hızı hepsini geçmiş. Özellikle nelere gidiyor bu para? Metin, bakım onarım, temsil ve ağırlama.
Yani misafirler, törenler.
Evet, resmi konukların ağırlanması, törenler, ilgili masraflar, bunların altını kalın çizgilerle çiziyor. Hatta işi öyle bir noktaya getiriyor ki bu harcamaların depremzedelerin acil barınma ihtiyaçları için ayrılabilecek fonları bile gölgede bıraktığını iddia ediyor.
Bu çok ciddi bir iddia ama.
Çok ciddi. Sürekli konuk ağırlamalar, bitmeyen törenler, protokol harcamaları. Metindeki şu ifade durumu özetliyor gibi geldi bana. Anlaşılan o ki itibar denen şey bu memleketin en pahalı ithalat kalemi haline gelmiş. Bu bayağı sert bir eleştiri.
Evet, çok sert ve yazarın temel argümanını destekleyen bir ifade bu. Metnin bu harcamaları neden bu kadar önemsediği de burada yatıyor aslında.
Yani o önceliklendirme meselesi.
Tam da o. Dediğimiz gibi, törensel, temsili harcamalarla toplumun temel ihtiyaçları arasındaki önceliklendirme çatışmasını vurgulamak için kullanılıyor bu örnekler. Yazı, o sıkça duyduğumuz itibardan tasarruf olmaz söyleminin artık bir mazeret olmaktan çıktığını savunuyor.
Hatta tam tersi mi diyor?
Evet, hatta tam tersine toplumun geniş kesimleri ciddi ekonomik zorluklar yaşarken bu tür harcamaların asıl itibarı zedelediğini iddia ediyor. Yani itibar kavramının kendisini yeniden tanımlamaya çalışıyor Metin. Gerçek itibar gösterişli harcamalarda değil, vatandaşın refahında yatar tezini işliyor.
Anladım. Peki başka hangi alanlar var bu israf olarak nitelenen harcamalar arasında? Cumhurbaşkanlığına ait olduğu belirtilen uçak filosu
Aa evet, o da var.
ve bakanlıkların kiraladığı söylenen hava taksileri konusu da geniş yer tutuyor. Yazıda ilginç bir karşılaştırma var.
Neymiş o?
Bir yandan ülkenin dört bir yanına demir yolları, karayolları yapılıyor denirken, diğer yandan yöneticilerin şehir arası hatta bazen ilçe değiştirmek için bile özel uçakları tercih edilmesi eleştiriliyor.
Vay canına.
Metin, bunun neredeyse bir hak gibi görüldüğünü ve sadece Cumhurbaşkanlığıyla sınırlı kalmadığını, bakanlıkların da sanki birbiriyle yarışır gibi kendi kiralık uçak veya helikopterlerini kullanma eğiliminde olduğunu iddia ediyor. Alternatif kullanım önerileri de vardı sanırım.
Evet, evet sunulmuş. Metin diyor ki, bu uçuşlara harcanan parayla Anadolu'daki yüzlerce okula modern teknoloji laboratuvarları kurulabilirdi.
Mesela?
Ya kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetleri için, hani acil hasta naklinde kullanılacak tam donanımlı ambulansların sayısı katlanabilirdi diyor. Bu eleştiri doğrudan doğruya metnin ana temasına bağlanıyor. Kaynaklar yanlış önceliklerle kullanılıyor iddiası.
Yani sembolik bir anlamı da var.
Kesinlikle. Yazarın satır aralarında sorduğu temel soru şu. Bu tür harcamalar nasıl bir yönetim anlayışını, nasıl bir öncelik sıralamasını yansıtıyor? Mesele sadece uçakların maliyeti değil, aynı zamanda bu tercihin sembolik anlamı. Yönetimin halkın gündelik gerçekliğinden ne kadar uzaklaştığına dair bir gösterge olarak sunuluyor bu durum.
Ve tabii ki Türkiye'de her daim sıcak olan konu makam araçları meselesi. Metin bu konuya da bir diğer utanç kaynağı diyerek giriyor.
O konu hiç bitmiyor zaten.
Bitmiyor. Sayılarının sürekli arttığı, modellerin en lüks ve zırhlı olanlardan seçildiği, mevcut araçların ise daha ömrü dolmadan eskidi denilerek sık sık yenilendiği iddia ediliyor.
Eskime kavramı da göreceli tabii.
Öyle. Hatta yeni yapılan bakanlık binalarına taşınan her birimin sanki sıfırdan kuruluyormuş gibi yeni bir makam aracı filosu oluşturduğu yönünde bir iddia da var metinde. Peki gerekçe ne?
Tahmin edeyim, devletin prestiji.
Aynen öyle. Yine o meşhur devletin prestiji argümanı.
İşte tam bu noktada metin retorik bir soruyla karşı argüman geliştiriyor. Milyonlarca vatandaşınız yoksulluk sınırında, hatta açlık sınırında yaşarken yöneticilerin milyonluk lüks araçlarla dolaşması mı devletin prestijini artırır?
Çok net bir soru.
Evet, yazar bu araçların sadece alım maliyetini değil, yakıt, bakım, onarım, sigorta, bir de şoför giderlerini hesaba katınca, eğer tüm bu masraflar şeffaf bir şekilde açıklansa, belki de bütçedeki en büyük görünmez israf kalemlerinden birinin bu olacağını ima ediyor.
Yani yine prestij kavramı sorgulanıyor.
Aynen. Metin, hükümetin lüks varlıklarla tanımladığı iddia edilen prestij anlayışıyla vatandaşın refahına dayalı bir prestij anlayışını keskin bir şekilde karşı karşıya getiriyor. Yazara göre asıl prestij, yöneticinin bindiği arabanın markası değil, yönettiği insanların yaşam kalitesi.
Bu eleştirileri dile getiren siyasi aktörlere de yer veriliyor metinde. Özellikle Ümit Özdağ ve lideri olduğu Zafer Partisi'nin bu konudaki duruşuna dikkat çekilmiş.
Evet, o kısım da önemli.
Onların sadece sosyal medyada veya demeçlerde kalmadığı, daha sistematik bir şekilde yazılı ve görsel analizlerle bu harcamaları gündeme getirdiği belirtiliyor. Metin bu çabayı sadece bir muhalefet eleştirisi olarak görmüyor sanki.
Nasıl görüyor peki?
Daha çok mevcut gidişata karşı bir duruş, bir alternatif önerisi olarak konumlandırıyor. Yani bakın bu sadece soyut bir şikayet değil, somut çözüm önerileri de var demeye getiriyor gibi.
Kesinlikle öyle. Metin, Zafer Partisi'nin bu konudaki programını veya önerilerini kendi savunduğu genel tasarruf ve önceliklendirme mantığının somut bir örneği olarak sunuyor adeta.
Peki neymiş o öneriler? Metinde geçenler neler?
Şöyle sıralayabiliriz öne çıkanları. Birincisi, makam aracı saltanatına son verilmesi. Sayının ciddi şekilde sınırlandırılması. Hani her müdüre, her başkana bir araç anlayışından vazgeçilmesi.
Ortak havuz gibi mi?
Evet. Zırhlı araçlar gibi özel durumlar dışında yöneticilerin ortak hizmet havuzundaki araçları kullanması ve özellikle o fahiş bakım onarım masraflarının önüne geçilmesi. İkincisi, kamu binalarındaki lüks ve gösterişten kaçınılması.
Daha sade bir devlet anlayışı yani.
Aynen. Yeni yapılan binalarda veya mevcutların tefrişatında aşırıya kaçılmaması, protokol ve ağırlama masraflarının ciddi oranda kısılması. Üçüncüsü de kamu kurumlarındaki o danışman ordusu ve şişirilmiş denilen üst düzey yönetici kadrolarının gözden geçirilmesi.
Yani kadro azaltımı mı?
Gerçekten ihtiyaç duyulan pozisyonlar dışında sırf makam oluşturmak için yaratıldığı iddia edilen kadroların azaltılması ve buralara ödenen yüksek maaşlar ile diğer yan haklardan tasarruf edilmesi öneriliyor.
Peki bu tasarruflarla ne yapılması öneriliyor? Metin bu noktayı nereye bağlıyor?
Doğrudan kendi ana argümanına, yani emeklilerin durumuna bağlıyor. Zafer Partisi'nin bu tasarruflarla elde edilecek kaynağın aktarılmasını önerdiği alanlar olarak şunlar sıralanıyor metinde. Öncelikle savunma sanayinin güçlendirilmesi, güvenlik güçlerinin modern teçhizatla donatılması.
Bunlar da önemli tabii.
Tabii ki önemli ama en can alıcı nokta olarak emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların alım gücünün arttırılması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi vurgulanıyor.
Anladım. Yani metinin iddiasına göre lüks ve israftan kesilecek her kuruşun doğrudan halkın refahına, özellikle de en zor durumdakilere yönlendirilmesi teklif ediliyor.
Burada şunu görmek önemli. Metin bu önerileri sadece aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi tezini güçlendirmek için bir kanıt gibi kullanıyor.
Nasıl yani?
Şöyle, işte bakın bu eleştiriler havada kalmıyor. Alternatif bir kaynak kullanımı mümkün ve bunu dile getiren siyasi aktörler de var mesajını veriyor. Bu eleştirinin sadece bir yakınma olmadığını, pratik ve uygulanabilir çözümlerle desteklendiğini gösterme amacı taşıyor.
Tabii bu öneriler ne kadar gerçekçi, o ayrı bir tartışma konusu.
Elbette, o ayrı bir tartışma konusu olabilir ancak metnin kendi içindeki mantığı bu şekilde kurulmuş.
Peki tüm bu rakamlar, eleştiriler, öneriler, sonuçta işin insani boyutu, insan faktörü nerede duruyor?
Metin bizi tekrar başa, yani emeklilerin yaşadığı zorluklara geri götürüyor.
Evet, o kısım çok çarpıcı. Onların enflasyon karşısında nasıl eridiğini, faturalarını ödemekte nasıl zorlandığını, pazar alışverişini bile yaparken iki kere düşündüğünü, hatta ileri yaşlarına rağmen ek iş aramak zorunda kaldığını anlatan bir tablo çiziyor. Ve çok net, hatta bayağı sarsıcı bir iddia ortaya atıyor.
Neymiş o iddia?
Diyor ki, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların sadece ilk 7 aydaki aşırı olarak nitelenen harcamalarının toplamı, Türkiye'deki milyonlarca emekliye yapılabilecek dişe dokunur bir zammın kat be kat üzerinde.
Vay, bu çok iddialı bir hesap.
Çok iddialı.
Evet, hatta somut bir hesaplama da yapıyor Metin. Diyor ki, eğer bu israf olarak tanımlanan harcamaların sadece %10'undan vazgeçilseydi, bu bile emekli maaşlarını en azından resmi enflasyon oranının üzerine çıkaracak bir kaynak yaratırdı.
Sadece %10'u bile.
Evet. Eğer bu tür harcamalardan tamamen vazgeçilseydi, ki bu metnin biraz daha ütopik önerisi gibi duruyor, o zaman emekli maaşlarında %50'ye varan bir artış potansiyeli de olabilirdi diyor. Bu tabii ki metnin kendi hesabı ve iddiası.
Bu oldukça çarpıcı bir karşılaştırma tabii. Yani bir yanda birkaç yüz kişilik veya birkaç bin kişilik yönetici kadrosunun kullandığı iddia edilen lüks imkanlar, diğer yanda milyonlarca emeklinin geçim derdi.
Aynen öyle. Metnin varmak istediği sonuç çok açık. Hükümetin harcama tercihleriyle toplumun en kırılgan kesimlerinin, bu örnekte emeklilerin, refahı arasında doğrudan bir bağlantı, hatta bir tür takas ilişkisi olduğunu iddia ediyor.
Yani bir tarafın harcaması, diğer tarafın ihtiyacı gibi.
Aynen öyle. Bir tarafa yapılan ve gereksiz olarak görülen harcama, diğer tarafta karşılanamayan zorunlu bir ihtiyaca denk geliyor. Bu argüman, ekonomik kararların sadece rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda derin ahlaki ve vicdani sonuçları olduğunu vurguluyor. Kaynakların nasıl dağıtıldığı sorusu, kimin refahının önceliklendirildiği sorusuna dönüşüyor metinde.
Peki, bu israf olarak nitelenen parayla sadece emekli maaşları mı iyileştirilebilirdi? Metin başka alternatifler de sunuyor mu?
Evet, sunuyor. Sadece emeklilere değil, ülkenin geleceğine yönelik başka yatırımların da yapılabileceğini söylüyor. O gösterişli binalar, lüks araçlar veya bitmeyen törenler yerine nelere odaklanılabilirdi mesela?
Mesela?
Ar-Ge'ye, yani araştırma geliştirmeye daha fazla kaynak aktarılıp katma değeri yüksek teknoloji üretimine geçilebilirdi, diyor. Tarımda özellikle sulama altyapısına yatırım yapılarak kuraklıkla mücadele ve gıda güvencesi sağlanabilirdi.
Gençler için bir şeyler var mı?
Var. Gençlerin istihdamını arttırmak için KOBİ'lere, yani küçük ve orta ölçekli işletmelere daha fazla faizsiz kredi veya hibe desteği verilebilirdi. Eğitimde kalıcı çözümler üretilebilirdi. Tüm okullarda tekli eğitime geçiş tamamlanabilir, derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılabilir, okullara modern laboratuvarlar, kütüphaneler kurulabilirdi.
Sağlık alanı peki?
Sağlık alanında da en ücra köşelerdeki hastaneler bile en modern tıbbi cihazlarla donatılabilirdi diyor. Metin bu gibi örneklerle aslında aynı kaynakların çok daha farklı ve toplumun geneline yayılan faydalar sağlayacak şekilde kullanılabileceğini savunuyor.
Anlıyorum. Yani metin sadece bir durum tespiti yapmıyor, aynı zamanda bir vizyon eleştirisi de getiriyor. Kaynaklar nereye harcanmalı sorusuna kendi cevabını veriyor aslında.
Kesinlikle. Bu metni sadece bir bütçe eleştirisi olarak okumak eksik olur. Aynı zamanda yazarın ifadesiyle bir vicdani muhasebe çağrısı niteliğinde. Siyasi tercihlerin ve önceliklerin toplumun gerçek ve acil ihtiyaçlarından ne kadar uzaklaştığına dair güçlü bir iddia ortaya koyuyor. Lüks tüketim olarak görülen harcamaları, ülkenin temel sorunlarına çözüm üretebilecek kaynakların heba edilmesi olarak yorumluyor. Ve tekrar tekrar vurguladığı nokta, devletin asıl itibarının, binalarının veya arabalarının lüksüyle değil, vatandaşlarının huzuru ve refahıyla ölçülmesi gerektiği. Bu metnin temel felsefesi diyebiliriz.
O halde toparlayacak olursak, elimizdeki bu metin bize iki keskin kontrastlı tablo sunuyor. Bir tarafta devletin zirvesinde görülen ve sarayların ışığı olarak betimlenen görkemli harcamalar, diğer taraftaysa özellikle emeklilerin yaşadığı ve emeklilerin karanlığı olarak tasvir edilen derin ekonomik zorluklar.
Çok net bir ayrım yapıyor.
Evet, yazar bu durumun ahlaki olmadığını, sürdürülebilir olmadığını ve sonunda faturanın yine halka çıkacağına, hatta lüks gemi batarken enkazın altında yine milletin kalacağı gibi oldukça dramatik bir uyarıyla ifade ediyor.
Evet, o benzetme de çarpıcıydı.
Devletin gerçek saygınlığının yoksullukla mücadele eden, geçim sıkıntısı çeken vatandaşının yanında olmakla, onun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmekle mümkün olacağını savunuyor özetle.
Kesinlikle. Bu metin mevcut kaynakların nasıl harcandığına, yani tahsis edilme biçimine çok güçlü bir şekilde odaklanıyor. Eleştirilerini de büyük ölçüde israf, gösteriş ve yanlış önceliklendirme iddiaları üzerine kuruyor. Bu önemli bir perspektif şüphesiz.
Ama
şu da akla geliyor ister istemez, belki siz de üzerinde düşünebilirsiniz. Acaba bu durum, yani kaynakların sadece harcanma biçimine odaklanmak, resmin bütününü görmemizi biraz engelliyor olabilir mi?
Nasıl yani? Daha geniş bakmak mı lazım?
Belki. Örneğin, milli servetin nasıl üretildiği, gelir dağılımındaki daha yapısal sorunlar veya bu algılanan eşitsizliklere ve belki de bazı harcama zorunluluklarına yol açan daha geniş ekonomik politikalar hakkında ne gibi soruları yanıtsız bırakıyor bu metin?
Anlıyorum. Yani sadece harcamaya değil, gelire ve sisteme de bakmak lazım diyorsunuz.
Ekonomik yapıları, vergi sistemini, borçlanma politikalarını da analiz etmek belki konuyu daha bütüncül anlamanıza yardımcı olabilir. Bu metnin doğrudan ele almadığı ama akla getirdiği bir başka katman sanki.